Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Dey 1400, Hicri Kameri 4 Cemadüsani 1443 ve Miladi Takvimle 7 Ocak 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile Amerika'nın bölgedeki varlığı etrafında yapılan röportaj, aydın gelecek semavi sureler ve İran'ın bölge ekonomisindeki rolü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Sıddıkı, Şehit Süleyman'ın anısına kurulan cephe bölgede emperyalizmi ortadan kaldıracak dedi. Kudüs Gücü Komutanı General Kaan'ı Amerikalılardan kendi evlerinde intikam almanın zemininin hazırlandığını söyledi. Paris, nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü uyarıda bulundu. Omikron hafif bir varyant olarak görülmemeli, insanları öldürüyor. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. Tokayev, ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen sağlandı dedi. Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs'teki yeni Siyonist Yahudi yerleşim planlarını kınadı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici imamı Ayetullah Sıddık'ı Şehit Süleyman'ın suikastinin faili ve suç ortakları General Süleyman'ın şehadetiyle direnişin yenileceğini düşünmüş. Ancak Şehit Süleyman'ın şehadetinden sonra Amerikalılara uyku haram oldu dedi. Tahran Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Sıddık'ı eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümünü anarak Şeyh Süleyman'ın şehadetinden 2 yıl sonra bölgede öyle bir gelişmeye tanık oluyoruz ki emperyalizme mücadeleye ilgi duyan herkes onun için bir anma töreni düzenliyor. Irak halkı da konukları olan Şeyh Süleyman'ın suikastin faillerinden intikam alınmasını kendi hakları olarak görüyor dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, bugün Irak, Lübnan ve Yemen'de direniş gruplarının güçlendiğini görmekteyiz. Şeyh Süleyman'ın şehadetinden sonra Amerika utanç verici bir şekilde Afganistan'dan kaçtı. Bölgeden de kökü kazınacaktır ifadelerini kullandı. Tahran Cuma namazı hatibi şunları kaydetti. Amerikalılar Süleyman'ın şehadetinden sonra Afganistan'ı rezil rüsva bir şekilde terk ettiler. Ayetullah Sıddık'ı silah olarak güçlü görünen düşman siyasi, sosyal, ahlaki ve uluslararası açıdan mağlup oldu, itibarı yere düştü dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Tahran'da Ukrayna yolcu uçağının düşmesinin 2. yıl dönümü arifesinde kurbanların ailelerine taziye mesajı yayınladı. Bakanlık bugün yayınladığı bildirdi. Kazanın ardından İran İslam Cumhuriyeti'ndeki ilgili kurumlar kazanın temel sebebini açıklayarak iç hukuka ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak görevlerini doğru, şeffaf ve hızla yerine getirdi, dedi. Bildirde ayrıca şu cümleye yer verildi. Havacılık alanında kaza incelemesinden sorumlu bağımsız teknik ekip, ilgili ülkeler ve Uluslararası Hava Kuvvetleri'nin etkileşim ve işbirliğiyle Uluslararası Havacılık Sözleşmesi ve ekleri çerçevesinde kazanın teknik raporunu yayınladı. Havacılık Örgütü kaza inceleme sürecine katılan ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı bildirisinde ayrıca şu ifadelere yer verildi. Kazanın cezai ve adli işleri alanında Silahlı Kuvvetler Adliye Teşkilatı ve Tahran Askeri Savcılığı asli ve hukuki görevleri gereği gerekli cezai soruşturmaları dikkatli bir şekilde ve kazaların gerçekleşmesine önem vererek yürütmüştür. Dışişleri Bakanlığı bildirisinde yassı ailelerin tesellisi için tüm mağdurların ailelerine herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bir rakamın ödenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı ilgili hükümetlerin büyükelçiliklerine verilen notlarda 30 yabancı uyruklunun hayatta kalanlarına ödemeye hazır olduğu açıklandı denildi.
İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Amerikalılardan kendi evlerinde ve yandakileriyle birlikte intikam almak için zemin hazırlanıyor dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani dün gece Horasan Rezevi Eyaleti Meşhed'deki Uluslararası Direniş Cephesi Kongresi'nde türbeyi savunan göçmen şehitleri anıtında şöyle dedi. İran düşmanlarıyla gerekli şekilde uğraşıyor ve kesinlikle direniş komutanı ve direniş şehitlerinin kanının intikamı alınacaktır. Kudüs Gücü Komutanı ayrıca şunları kaydetti. Amerikalılar bölgeden çıkarılacak. Amerikalılar Irak'ı terk etmeli. Aksi halde Irak'taki direniş cephesi onları perişan edecek ve Irak'tan Afganistan'dan daha skandal bir şekilde dışarı atılacaklar. İran'ın yaptırımlar nedeniyle savaşta en temel savunma araçlarından mahrum kalmasına da değinen General Kani, İran İslam Cumhuriyeti bu yaptırımı uygulanan ülkenin her döneminde sadece kendini onurla yönetmekle kalmadı, başkalarına da yardım etti dedi. Amerikalıların Afganistan'da 2 trilyon dolardan fazla harcadıklarını itiraf etmelerine de değinen Kani, maalesef 20 yılda yani işgal boyunca Afganistan'da fedakar ve inançlı insanlar öldürüldü ve Irak'ta da ağır yatırımlar yaptılar ama buna rağmen direniş bütün dünyaya yayıldı dedi.
İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Muhammed Rıza Ferlansade, Şehit Süleymani ve Direniş Cephesi'nin fedakarlığı ve direnişi Batı Asya bölgesinde Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in aşağılanmasına neden oldu dedi. Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Rıza Ferlansade, dün gece Yezde General Kasım Süleymani'yi anma töreninde şöyle dedi. Küçük kapasitelerin ve halk güçlerinden yararlanmak, IŞİD'i püskürtmede iyi iş çıkaran Şehit Süleymani'nin yönetiminin özellikleri arasındaydı. Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Şehit Süleymani'nin 8 yıllık kutsal müdafaa döneminde verdiği mücadelenin önemine de değinerek şöyle dedi. Şehit Süleymani'nin metresesinin yüksek boyutlarını bilmek kişiliği hakkında derin bir bilgiye sahip olmasına bağlıdır ve o her zaman kendini gizlemiş, ön plana çıkarmamış ve emperyalizmle mücadelenin başarılarını başkaları adına tanıtmıştır.
Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim El-Deylemi, Amerika tarafından teröre kurban giden General Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in İslam'ın şehit komutanları olduğunu bildirdi. Deylemi, Şehit Süleymani 2. Şehadet Yıl dönümünde düzenlenen törende bu büyük iki komutanın şehadetinin acı verici olduğunu ve bu iki büyük İslam komutanının mücadelelerinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Deylemi, bu iki şehidin yaptıklarının İran ve Irak ile sınırlı olmadığını, tüm İslam ümmeti için olduğunu belirtti ve her iki şehidin İslam ve uluslararası hak arasındaki savaş olduğunu söyledi. Amerika ve Siyonist düşmanın bu terörün ilk anından bunu direnişi indiren bir darbe olarak lanse etmeye çalıştıklarını ifade eden Deylemi, düşmanın terördeki amacının korku salmak olduğunu ifade etti. Deylemi, İran'ın Amerika Siyonist planlarına karşı direnişin bayraktarı olduğunu belirterek, İran tüm mücahitlere uyanmak için savaşmanın bir ilke olduğunu ve düşmanı tanımanın öncelikli konulması gerektiğini öğretti, dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sözcüsü Kereç'teki TESO kompleksinin kameralarının kurulumunun 2021'in sonundan önce yapıldığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sözcüsü Aralık 2021'in sonuna kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Kereç'teki TESO kompleksinden çıkarılan kameralar yerine yedek kameraları kurduğunu duyurdu. Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi 15 Aralık 2021 tarihinde yaptığı açıklamada İran ile ajans arasında varılan bir anlaşmaya göre ajansın kameralarının TESA kompleksine birkaç gün içerisinde yeniden kurulacağını bildirmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ayrıntılı teknik, güvenlik ve adli soruşturmaların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kameraları tekrar Kerec'deki TESA kompleksine kurulacak demişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü şöyle dedi. Kameralar resim çekecek ve fotoğraflar kamera hafızasında saklanacak şekilde kurulacak. Hafızalar dolduğunda hafıza kartları çıkartılacak ve İran ile ajansın ortak mührüyle mühürlenecek. Başka bir deyişle kurumun bu bilgilere tek başına hiçbir şekilde erişimi olmayacak. Kemalvendi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi tesliminin zamanlaması hakkında tüm yaptırımlar kaldırıldığında bu bilgiyi süreklilik bilgisi adı verilen düzenleyici bilginin devamında kullanması için ajansa sağlayabiliriz dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak zamanın tükenmekte olduğunu söyledi. Reuters'a göre Jean-Louis Le Drian, Cuma günü Fransız basınına verdiği demişti, hala bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum ancak zaman azalıyor dedi. Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur müzakereler, geçtiğimiz pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakerecisi Al-Bakri ve Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Müdürü Sekreter Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği ortak komisyon toplantısıyla başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni yaptırımların uygulanmamasını ve kaldırıldıktan sonra mevcut yaptırımların iade edilmemesini içeren garantiler istediğini belirtti. Emir Abdullahyan, Batı tarafların ciddi niyet ve iradeleri olması halinde iyi bir anlaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişki Birimi tarafından İran'daki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1178 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.821'e, vaka sayısı 6.204.224'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2060'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.048.957'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, omikron varyantının hafif olarak sınıflandırılamayacağını dile getirerek bu varyantın insanları öldürdüğü uyarısında bulundu. Ghebreyesus, Cenevre'de gerçekleştirdiği yılın ilk basın toplantısında geçen hafta salgının başından bu yana en yüksek COVID-19 vakasının kaydedildiğini belirtti. Omikron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen hafif olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi omikron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omikron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor ifadesini kullandı. Omikron yüzünden hastanelerin aşırı kalabalık olduğuna değinen Ghebreyesus, personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı diğer hastalık ve yaralanmalarda önlenebilir ölümler gerçekleştiğine işaret etti. Ghebreyesus aşıların dağıtımında ve aşılara erişimde küresel eşitlik çağrısını yenilerken 109 ülkenin Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya nüfusunun %70'inin 2022 yarısına kadar tam olarak aşılama hedefini kaçıracağını kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin liderleriyle Kazakistan konusunu görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getiren Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olarak Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le görüşmesinde Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini ve Kazakistan'la dayanışma içinde olduklarını söyledi. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre Erdoğan, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi ve halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını kaydetti. Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleşmesi sonrası başlayan halk eylemleri ülkenin diğer kesimlerine de yayıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, ülkenin bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını bildirdi. Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı ateş açma emri verdiğini söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Tokayev terörle mücadele konusunda yetkililerle toplantı yaptı. Toplantı sonrasında yaptığı konuşmada terörle mücadele operasyonu başlattıklarını belirten Tokayev, kolluk kuvvetlerinin yoğun çalıştığını ifade etti. Açıklamada ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü Birlikleri Kazakistan'a gelmeye başladı. Bu birlikler stratejik yerlerin korunmasının sağlanması ve muhafazası işlevini yerine getirmek üzere sınırlı bir süre için ülkeye geldi ifadelerine yer verdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacaktır ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç 15 Aralık'ta Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Robinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki 44 günlük Karabağ Savaşı'nın ardından gerginleşen Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin ardından iki ülke ilişkilerini normalleştirmek için geçtiğimiz günlerde özel elçiler atamıştı. Erivan Ankara ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla yeni yılın başından bu yana Türk mallarına yönelik yaptırımları kaldırdığını ilan etmişti.
Türkiye güvenlik güçlerinin IŞİD'e karşı operasyonu devamında Adana'da düzenlenen ayrı bir operasyonda IŞİD mensubu birkaç kişi gözaltına alındı. Adana'da yürütülen terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette olduğu, Türkiye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Özel timleri söz konusu şahısların evlerine koşbaşı yapılan kırıp baskın düzenlendi. Şahısların evine giren özel tim şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Öte yandan Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyinde PKK güçlerine yönelik müdahaleci saldırılarına devam ediyor. TRT'nin verdiği habere göre Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lara operasyon yapıldı, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonları ile ilgili yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişinde bulunan teröristlere misille karşılık verildi. Bölgede 8 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs'te 3557 yeni Siyonist Yahudi yerleşim birimini kapsayan 5 yerleşim planına onay verilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Kudüs Belediyesi'ne bağlı Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3557 yeni yerleşim birimini kapsayan 5 yerleşim planına onay vermesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimleri, Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuka aykırıdır. Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletini fiziken imkansız kılmaya matuf söz konusu yeni gayrimeşru faaliyetten iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine de ciddi şekilde zarar vermektedir.
Siyonist rejim İsrail'in ekonomi bakan yardımcısı Humeş yerleşimcilerin insanlığın bir parçası olmadığını ve Yahudi ulusu için yozlaşmış bir figür olduğunu itiraf etti. Rusya Today haber kanalına göre Siyonist rejimin ekonomi bakan yardımcısı Yair Golan yaptığı açıklamada şöyle dedi. Humeş kasabasında yaşayan Yahudi yerleşimciler Berge köyünde araba hırsızlığı ve şiddet olaylarına karışıyorlar. Bu nedenle desteklenmemeleri gerekir. Yair Golan, Humeş kasabasında yaşayan yerleşimcilerin sınır dışı edilmesi gerektiğini de bildirdi. Golan'ın açıklamalarının ardından terörizmi İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Golan'ı eleştirdi ve görevden alması çağrısında bulundu. Humeş kasabası sakinleri, işgalci güçlerle birlikte geçtiğimiz günlerde Nablus'un kuzeybatısındaki Berge köyüne saldırmıştı.
Ve son haberimiz Asa Ebehli Hak Hareketi Şiiler ile Muktedai Sadr arasında bir parlamenter çoğunluk hizbinin oluşması konusunda ortak bir zemine varıldığını duyurdu. Şafak News Ajansı'na göre Asa Ebehli Hak Hareketi'nin üyelerinden Saad El Saadi, Hadi El Amiri liderliğindeki Şii liderliğindeki koalisyon ile Sadr'ın Irak'taki fraksiyonun lideri Muktedai Sadr arasındaki görüşmelerin iyi ve yapıcı geçtiğini ve mecliste çoğunluk hizbi oluşturma anlaşmasının hızlanacağını söyledi. El Saadi Şii Koordinasyon Komitesi ile Muktedai Sadr arasında Necef'te yakında ortak bir ulusal mesele üzerinde anlaşmaya varılması için ortak bir toplantı düzenlenmesini umduğunu belirtti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Viyana görüşmelerinde olumlu süreç, Batılıların ciddiyetini beklemek başlığı etrafında. İran temsilcileri ile Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya'dan oluşan 4+1 üyeleri İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler devam ederken paralel olarak çeşitli konularda hassas toplantılar yapıyorlar. İran baş müzakerecisi Ali Bakiri dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Viyana müzakerelerinin koordinatörü Enrico Mora'nın yanı sıra Fransa, İngiltere ve Almanya'nın temsilcileriyle bir araya gelip görüş alışverişinde bulundu. Bakiri Viyana görüşmeleriyle ilgili son değerlendirmesinde Viyana'da yaptırımların kaldırmasına ilişkin görüşmeler olumlu ve ileriye dönük ifadelerini kullandı. Kıdemli Çinli müzakereci Wang Quan da Rusya'nın baş müzakerecisi Ulyanov'la Viyana müzakerelerine ilişkin son değerlendirmelerinde müzakerelerde ilerleme sağlandığını söylediler. Ama ne var ki Amerika henüz müzakereleri sonuçlandırma iradesini ve ciddiyetini göstermiş değil. Batılı güçlerin tutumları ve bazı savurganlıkları da Viyana'da bir anlaşmaya varmanın önündeki engellerdir. Bu nedenle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan iyi bir anlaşmaya varmak için iyi niyetli ve ciddi bir iradeye sahip olup olmadığını göstermek artık Batı'ya kalmış ve onları göreceğiz dedi. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan Kudüs'teki işgalci rejim, müzakerelerin başından itibaren müzakere sürecini olumsuz etkilemek için çeşitli yollar kullanmaya çalıştı. Bu bağlamda Siyonist rejim Amerikan hükümetinin yanı sıra Avrupalılar üzerindeki baskıyı da yoğunlaştırmış. 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından yapılan 2 açıklamada Siyonist rejimle uyumlu olarak Viyana görüşmelerini baltalamaya çalıştı. 3 Avrupa ülkesinden yapılan ilk açıklamada İran'ın Bercam Nükleer Anlaşmanı'nın hükümlerini canlandırma müzakerelerinde ilerlemeyi engellediği iddia edildi. 3 Avrupa ülkesi daha sonra başka bir açıklamada müzakereler için bir son tarih belirledi ve ardından İran'ın tutumunun müzakere sürecini yavaşlattığını söylediler. Batılı tarafların Siyonist rejim İsrail'le her türlü işbirliğinin müzakere heyetlerine göre iyi giden mevcut müzakere süreci üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağı ve Batılı partilerin ciddiyetlerinde sorgulatacağı aşikardır.
İran İslam Cumhuriyeti Viyana görüşmelerinde yeni yaptırımların getirilmesini ve kaldırıldıktan sonra geri dönmesini engelleyecek garantiler aramaktadır. Aslında bu kez Amerikan hükümeti bu ülkedeki mevcut yönetim veya sonraki hükümetlerin anlaşmadan çekilmesi veya anlaşmayı uygulamaması durumunda İran'ın buna karşı önlem almasının ve çıkarlarını korumanın mümkün olacağına dair kesin garantiler vermelidir. Dolayısıyla İran açısından bu anlaşmaya varılması her şeyden çok Amerika'nın yaptırımları etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırma konusundaki ciddiyetine ve siyasi iradesine bağlıdır. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler Viyana'da devam ederken Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Yong-kan, Perşembe günü Viyana'da Ali Bakri ile bir araya geldi. Bazı söylentilerin aksine İran'ın değil, Kore tarafının isteği üzerine yapılan bu görüşmenin İran ile 4+1 grubu arasında devam eden müzakerelerle doğrudan bir bağlantısı yoktu. Güney Kore hükümetine göre toplantının amacı İran'ın Kore'de bloke ettiği para birimlerini tartışmaktı. Bu bağlamda Viyana görüşmelerinin sonucu ne olursa olsun, Güney Kore hükümetinin uluslararası hukuka göre İran'a olan borcunu ödemesi gerekiyor ve İran hükümetinin de vurguladığı gibi tek taraflı Amerikan yaptırımları Güney Kore'nin İran'a olan borçlarının ödenmemesini haklı gösteremez.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumu Siyonist rejimin Filistinlere karşı bitmeyen cinayetleri etrafında. Terör rejimi İsrail askerleri ve Siyonist Yahudi yerleşimcileri dün iki Filistinli genci şehit ettiler. İsrail güçleri dün sabah Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'un güneyindeki Balata kampına düzenlediği saldırıda 21 yaşındaki Filistinli genç Bekir Haşhaş'ı vurarak şehit ettiler. Dün akşam da Batı Şeria'nın batısındaki Safa köyünden 25 yaşındaki Mustafa Yasin Fatna işine giderken Siyonist bir yerleşimci tarafından şehit edildi. Bu iki Filistinli gencin şehit olması her şeyden önce terör rejimi İsrail'in Filistinlere karşı işlediği suçların sonu olmadığını gösteriyor. 2021 yılının son saatlerinde Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'da genç Filistinli Emir Atif Riyan'ı soğuk silah taşıdığı bahanesiyle vurarak şehit etmişti. 2022'nin ilk şehidi Filistinli Bekir Haşhaş ve ikinci şehidi Mustafa Yasin Fatna oldu. Bu iki şehit yeni yılın başlamasına sadece 6 gün geçti bir sırada şehit oldu. Bu iki genç Filistinli şehadetleri Filistinli esirlerin zaferinden sonra gerçekleşti. Filistinli esir Hişam Ebu Havaş, Siyonist rejim tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için 141 gün süren açlık grevinin ardından salı günü serbest bırakıldı. Böylece Filistin için bir zafere imza attı. Siyonist rejim Filistin meselesini temelden uluslararası kurumların önceliklerinden çıkarıldığı bir dönemde iki Filistinli genci bir günde şehit etti. Arap ülkeleri Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkileri normalleşiyor ve batılı güçler ise terör rejimi İsrail'in Filistin'e karşı işlediği cinayetleri aldırmadan Viyana'da cereyan eden müzakerelerden Siyonist rejime rapor vermeye çalışıyor. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas da bu cinayetlere ve suçlara kayıtsız kalarak İsrail'le müzakere etmek için sonuçsuz bir taktik strateji izleyip İsrail yetkililerle görüşüyor. Böyle durumlarda uluslararası kurum ve kuruluşlar Siyonist rejimin suçlarını gündeme getirip bu cinayetlere karşı önlem alabilir. Ancak bu kurumlar da herhangi bir önlem alamaz hale gelmiştir.
Bu durum 2022 yılında Siyonist rejim ile Filistin direniş grupları arasındaki çatışmanın artacağını ve yeni bir savaş olasılığının olduğunu gösteriyor. Çünkü tecrübe Filistin direniş gruplarının sessiz kalmadığını ve İsrail'in işlediği cinayetlere pasif tepki veremeyeceklerini göstermiştir. Aynı zamanda dünya ülkelerinin Siyonist rejime karşı sessizliği, pasifliği ve işbirliğinin gölgesinde bu suçların devam etmesi, Filistin halkını Kudüs'teki işgalci rejime karşı koymanın en önemli yolunu direnişten geçtiği, müzakere ve uzlaşmanın henüz suçları durdurmadığı için müzakere ve uzlaşmanın çok yüksek bir maliyet olacağı sonucuna var. Neden oldu. Bu bağlamda Batı Şeria'daki İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık İzzettin, iki Filistinli gencin şehadetine tepki olarak şunları kaydetti. Başta silahlı direniş olmak üzere her türlü direnişin ve direnişin sürdürülmesi, Siyonist işgalcilerin ve yerleşimcilerin suçlarına karşı gerçek ve doğal bir yanıt olacaktır. Siyonist terör dünyada rezil rüsva edilmelidir ve şehitlerin kanı Filistin ulusunun özgür halkının yolunu aydınlatacaktır. İslami Cihat Siyasi Büro Başkanı Muhammed El-Hindi ise dün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki işgal yöntemlerini rejimin Gazze'deki kaybettiği caydırıcı gücü geri kazanma girişimi olduğunu vurguladı. Muhammed el-Hindi, Naftali Bennett'in Miami Netanyahu'dan daha aşırıcı olduğunu ve işgalci rejimin yaklaşımının daha fazla aşırılığa yol açacağını belirtti. İslami Cihad Hareketi yetkilisi, işgalci İsrail rejimi yetkililerinin Batı Şeria'da yaşayan Filistinli vatandaşlara yönelik izledikleri politikaların onları Gazze şeridindeki Filistinli vatandaşlara yaklaştıracağını vurguladı. Hindi, ırkçı İsrail hükümetinin girişimleri Batı Şeria'da Gazze şeridinde kaybettikleri caydırıcı geri kazanma çabasını gösteriyor, dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
İran şey terörizmle ve ruhum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Suriye Cumhurbaşkanı her görev sırasında şehit Kasım Süleymani'nin bölücü ve isyancı Amerika stratejisinin temellerini yıkmaya çalıştığını söyledi geçtiğimiz günlerde. Beşar Esad bu açıklamasında General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 2. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada bu şehit vatan ve insanlık için fedakarlık tohumlarını ekti ve bölgedeki Washington ve müttefiklerinin çıkarları için bir tehditti dedi. Değerli dinleyicilerimiz, öte yandan Amerika güçlerinin Irak'tan çekilmesi için belirlenen 31 Aralık 2021 tarihinin ardından ancak sahada yaşananlar Amerika'nın bölgedeki varlığını sürdürmek peşinde olduğunu gösteriyor. Bunu çeşitli medya kuruluşları da bölge gelişmeleriyle ilgili konuşup analiz ediyorlar. Özellikle Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020 tarihinde aldığı kararı uyarınca Amerikan askerleri tamamen bu ülkeden çekilmesi gerekiyordu. Şimdi bunu pratikte görmüyoruz. Çeşitli aslında uyarılar da geldi bu konuyla ilgili. Iraklı temsilciler ve aslında ülkenin içindeki siyasiler tarafından Amerika'nın bu eylemiyle ilgili nasıl bir uygulamada bulunacaktır gelecekte, bölgemizle ilgili nasıl bir tehdit söz konusu gibi sorular gündeme geldi. Biz Şehit Süleymani'nin 2. şehadet yıl dönümünü geride bıraktık değerli dinleyicilerimiz. Bölgede bu fedakarlık sembolü olan Şehit Süleymani ve beraberindeki arkadaşları şimdi Amerika'nın bölgemizden çekilmesi yönünde gösterdiği çabaları neticesinde şehit edildiğini biliyoruz. Ancak şimdi Amerika'nın bölgemizdeki bu küstahlığı, özellikle ülkelerin egemenliğine karşı saygısızlığı ve kayıtsız kalması acaba bölge ve milletler tarafından nasıl ele alınmalı? Yani Müslüman milletler olarak Amerika'nın bu eylemlerine nasıl bir cevap verilmeli? Biz bugünkü sohbetimizde bunları konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Sadık Çelik hocamız bizimle birlikte. Sadık hocam, hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Saygılar bizden.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi kısaca da özetlemeye çalıştım girişte Sadık hocam. Biz bölgemizde aslında özellikle terörle mücadele meselesinde büyük ve acı olaylara tanıklık ettik. Şehit Süleymani'nin ikinci şehadet yıl dönümünü de geride bıraktık. Zaten Şehit Süleymani'nin çabası ve fedakarlığı Amerika'yı bölgeden silme yolundaydı ve bunu aslında gerçekleştirmek istiyordu IŞİD'le mücadelede. Tabii siyasi anlamda da Irak'ın parlamentosu Amerika'nın bu ülkeden askerlerini geri çekme yolunda ortak bir karar aldı ve bunu yayınladılar. Ve belirlenen tarihe kadar Amerika kendi askerlerini bölgeden çekmedi. Sadece performansının değiştiği yönünde haberleri biz duyduk bu askerlerin. Şimdi siz Amerika'nın bölgemizdeki sürdürdüğü bu yasa dışı varlığını ve aslında direniş yolundaki hedeflerin ne kadar gerçekleştiği konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız efendim?
Öncelikle sizi ve Tahran Radyosu izleyicilerini selamlamak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben konuşmama şehadet yıl dönümü içinde olduğumuz şehit, büyük şehit Hacı Kasım Süleymani'nin şehadetinin yıl dönümünde ailesinin, başta ailesinin, kederli ailesinin ve tüm direniş dostlarının başı sağ olsun diyorum. Allah derecesini âli kılsın, makamını yüce kılsın. Gerçekten Hacı Kasım Süleyman'ın şehadeti sadece bölgede değil dünyada büyük bir etki yaptı. Büyük bir aslında uyanışa sebep oldu. Bu direnişe vermiş olduğu katkı, direnişe vermiş olduğu, şehadetinin vermiş olduğu bu pozitif yansıma uzun yıllarda devam edecektir ve direnişe kan pompalayacaktır adeta. Bu anlamda Şehit Kasım Süleymani'nin şehadeti büyük bir etkiye neden olmuştur bölgede. Ve bugün 31 Aralık itibariyle Amerika'nın bölgeden çekilme, Irak parlamentosunun almış olduğu, Irak resmi makamından almış olduğu bu kararın arkasında da Şehit Kasım Süleymani'nin şehadeti, Ebu Mehdi el-Mühendis'le beraber bu şehadetin çok büyük etkisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Kısaca bahsetmek istersek Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Mehdi el-Mühendis kimdir ve neden şehit oldular? Bunlar hakkında birkaç kelime konuşmak gerekirse çok açık ve nettir ki bugün bütün dünya halkları bu iki büyük şehidi araştırdılar, öğrendiler. Orta Doğu'da Amerika ve İsrail'in planlamış olduğu hain ve sinsi planlara karşı bir büyük bir direniş sergilediklerini gördüler ve halklar bugün birçok kesim tarafından Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ilham kaynağı olmuş durumdalar. Bu direniş için büyük bir kazanımdır. Gelecek için büyük bir kazanımdır. Dolayısıyla onların dökülen kanlarının heba olmadığını bilakis çok büyük bir devrime, çok büyük bir etkiye dönüştüğünü söylememiz gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri bölgede iki tane, İslam coğrafyasında iki tane ana unsurdan beslendiğini düşünüyorum. Bir, bölgedeki işbirlik içinde olduğu İslam ülkelerinin idarecilerinin işbirliği içerisinde olmuş olduğu idarecilerinin ve bölgede maalesef Amerika'nın gerçek yüzünü göremeyen, gerçek hakikatini bilemeyen halkların cehaletinden alıyor Amerika bölgedeki varlığını, gücünü. Amerika'nın bölgedeki Irak ve bölgedeki hakimiyetinin sonlanacağına olan ümidimiz, sonlanacağına olan inancımız, şehitlerimizin vermiş olduğu mücadelelerle ortadadır. Biz bugün Amerika'nın bölgeden Amerika'nın bölgeden atılacağına, Amerika'nın bölgeden çıkarılacağına dair olan bütün girişimleri yakından görüyoruz, takip ediyoruz. Irak halkı Amerika'yı artık bölgede istemiyor. Irak halkı devleti resmi makamları artık Amerika'nın bölgeden çekilmesi gerektiğine inanıyor. Bütün bölgede bu inanç her geçen gün artmaktadır. Amerika işgalci bir anlayışa sahiptir. Asla ve asla İslam ülkelerinin dostu ve müttefiği olmamıştır. Amerika kandan ve işgalden beslenen bir yapıdır. Ve İslam ülkeleri içerisinde çeşitli unsurları, etnik unsurları, mezhepsel unsurları kullanarak bölgede karışıklıklar meydana getirerek varlığını idame etmeye çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Sadık Çelik hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika'nın bölgemizde sürdürdüğü askeri varlığıyla ilgili gündemde yaşanan haberleri gözden geçirmeye çalıştık. Özellikle Şehit Süleymani'nin ikinci şehadet yıl dönümü ardından bu sürecin nasıl ilerlediği konusuna kısaca değindik. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden Kazanberen'e sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 25. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam İran'ın inkılaptan sonra kalkınması ve ilerlemesi sadece tarım, sanayi ve bilim alanlarında ilerleme ve kalkınma ile sınırlı olmamıştır. İran milletinin İslami yüce değerlerin uğruna 40 yılı aşkın bir süre şanlı direniş tarihi, İran İslam Cumhuriyeti nizamın sürekli gelişen ve büyüyen bir hareketi izlediğini ispat eden veriler ve rakamlarla doludur. Bu büyüme toplumda yoksulluğun hafiflemesi, sınıfların arasındaki mesafenin azalması, sağlık alanında yaşama umudu endeksinin yükselmesi ve bilim teknoloji alanlarında yüksek derecelerin elde edilmesi ve çok sayıda yeni icadın kayda geçirmesiyle kendini göstermektedir.
Ancak gelişmelerin ve büyümelerin verileri arasında genellikle kadınlarla ilgili alanda göz ardı edilen şey, bu kesimin İslam inkılabına kimlik kazandırmakta ifa ettikleri rolleridir. Gerçekte İslam inkılabının zafere ulaşmasında İranlı kadınlar erkeklerle omuz omuza, bazen erkeklerden daha önde hareket ederek tarihi ve evrensel hareketlerde temel rol ifa edebileceklerini ortaya koydular.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, kadınların bu inkılapta ifa ettikleri rolün hakkında yaptığı açıklamaya göre, eğer bu hareket ve bu inkılabın hiçbir şeyi olmadıysa en azından kadınlarımızda ve gençlerimizde büyük bir değişim yarattı ki bu da ülkemiz için yeterliydi. İranlı kadınların sosyal faaliyetlerin yanında ruhi ve manevi gelişmeleri oldukça fazlaydı. Öyle ki İmam Hümeyni diğer İslam ülkelerinin kadınları da İranlı kadınların İslam inkılabı sayesinde yaşadıkları değişimden ibret almalarını ve böylece kendi toplumlarını ıslah ederek ülkelerini özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturmalarını diledi.
İslam inkılabından önce İran'da bazı çevreler bir takım feminist sloganları gündeme getirerek kadını şehvet malzemesi yapmaya ve onlara çakma bir kimlik kazandırmaya çalışıyordu. Bu süreçte Pehlevi rejimi de bu senaryoyu yöneten taraftı. Ancak İslam inkılabı kadınlara önemli bir konum ve rol kazandırdı. Böylece kadınlar İran İslam Cumhuriyeti nizamında çeşitli alanlarda yeteneklerini ispat etme fırsatı buldu.
İran İslam İnkılabı kadınları modern cahiliye konumundan kurtararak gerçek konumlarına kavuşturdu. Kadınlar da erkekler gibi varlık gevherinde hiçbir kusur olmayan insandır. İslam İnkılabı kadınlara ailenin ve insan soyunun asaleti ve selameti onların elinde olduğunu ve analar evlatların yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıdığını anlattı.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle diyordu: "Kadın insandır, hem de büyük bir insan. Kadın toplumun eğitmenidir. İslam inkılabı, kadınlara insani kerametinden ibaret olan gerçek konumlarını onlara iade etti. İslam açısından kadın bir malzeme değil, saadetin başlangıç noktasıdır. Ülkenin başarıları ve ilerlemesi onlara bağlıdır." İmam Hümeyni kadınlara hitaben şöyle buyuruyordu: "Allah sizi kerametle yaratmıştır. Kadınların erkeklerin eğlence malzemesi yapmak isteyenler haindir. Kadınlar bezenip sokağa çıkmak onların şanına yakışan bir durum olduğunu zannetmesin. Böyle bir kadın, kadın değil, oyuncaktır."
İran İslam İnkılabı'nın kazananlarından biri, kadınları bireysel, sosyal ve ailevi alanlarda koruma altına almasıdır. Bu destek İran Anayasası'nda İslami Şura Meclisi tarafından çıkarılan yasalarda ve yine hükümetin aldığı kararlarda ve genelgelerinde öngörülmüş ve izdivaç, boşanma, çocukların bakımı, gebelik dönemi, aile mahkemesi, nafaka, kanun karşısında erkeklerle eşit konumda bulunma gibi durumlarda tecelli etmiştir. İran Anayasası'nın 3. maddesinin 14. bendinde şöyle deniliyor: "İster kadın ister erkek, toplumun tüm bireylerinin hakları temin edilmeli, adil yargı güvenliği oluşturulmalı ve herkes kanun karşısında eşit sayılmalıdır." Bu bende göre hükümet kadınların tüm haklarını erkeklerin hakları gibi karşılaşmakla yükümlüdür. Bu konuya anayasanın 21. maddesinde de vurgu yapılmıştır.
İran İslam İnkılabı'nın teorisyenlerinden Şehit Üstad Murtaza Mutahhari bu konuda şöyle diyor: "Batıda en çok propagandası yapılan konulardan biri, İslami toplumda kadının kendi haklarından mahrum bırakıldığı ve kadınlar Müslüman toplumlarda hoşnut olmayan kesim olduğu kanaatidir. Dolayısıyla kadınların bu inkılaba katılmayacaklarını düşünülmüştür. Ancak pratikte kadınlar bu inkılaba katıldıkları gibi belki de katılmamış olsaydı inkılap hiçbir zaman zafere ulaşmayacaktı."
İmam Hümeyni bu inkılap kadınlarında katılımı ile de zafere ulaşacağını, zira onlar inkılapçı erkeklere moral verdiğini belirtiyor. İnkılap günlerinde despot rejime itiraz etmek üzere evden çıkan her kadın, ailenin diğer fertlerini de peşinden getiren bir ana, bir eş bir kardeş veya kızdı. İranlı kadınların sıkılan yumrukları İranlı erkeklere cesaret veriyor ve despot rejimin mermilerine etkisiz hale getiriyordu.
İranlı kadınlar Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşta da seçkin rol ifa ettiler ve kadın kişiliği batılı modellerden farklı olduğunu ve onlara değer ve itibar kazandıran asıl şeyin cesaretleri, fedakarlık ve dini ülküleri olduğunu ispat ettiler. 22 Eylül 1980'de dayatılan savaş başladığında İranlı kadınlar ülke nüfusunun önemli bir bölümü olarak İran topraklarını saldırgan düşmana karşı savunmakta üzerine düşen payı en iyi şekilde ifa ettiler. Kadınlar savaş cephelerine lojistik destek veren ve diğer bazı görevleri üstlenen atsız askerlerdi. Bağız ordusunun ansızın İran sınırlarına saldırması, ayrıca kentlere hava akınları düzenlemesi, kadınların doğrudan savaş bölgelerinde bulunmalarını gerektiriyordu.
Tahran Radyosu.
İranlı kadınların kutsal savunma yıllarında erkeklerle omuz omuza ve kendiliğinden üstlendikleri ilk sorumluluk, ülkenin güneybatısında Bağız ordusu ve Kürdistan eyaletinde inkılap karşıtları ile savaşmaktı. İranlı kadınlar hatta Molotov kokteyl yaparak Şelemçe sınırına geçmeye çalışan Bağız ordusunun tankları ile savaştı. Aslında Molotov kokteyl hazırlamak kadınların en ilkel işleriydi. Zira daha sonra hepsi silahlara sarılarak düşmanla yüz yüze çarpışmaya başladı.
Savaş günlerini anlatan rivayetçilerden biri savaşın ilk günleri hakkında şöyle diyor. Hurremşehir mezarlığında omuzunda tüfek 65 yaşında bir kadına rastladım. Sordum, ana sen ne yapıyorsun? Şöyle dedi, kızım ve oğlum şehit düşene dek savaştılar ve şehit düştüler. Şimdi burada yatıyorlar. Ben onların yolunu sürdürmeye gidiyorum. Her ne kadar onu alıkoymaya çalıştıysam nafile, kabul etmedi ve bana şöyle dedi. Ben dinimi savunmalıyım. Bu sadece oğullarımın görevi değil, benim de görevim. Yaşlı kadın savaştı, savaştı ve sonunda şarapnel parçası ile şehit düştü.
İmam Hümeyni kadınların kutsal savunma yıllarında ifa ettikleri roller hakkında şöyle diyor. İranlı onurlu kadınların İslam hareketinin zaferi kutlu olsun. Savunma alanında değerli ve kahramanca varlıkları ile İslami vatanı, Kur'an-ı Kerim'i ve inkılabı zafere kavuşturan bu büyük insanlara helal olsun. Şimdi de bu cesur kadınlar cephede ve arkasında fedakarlık yapıyor. İranlı kadınların 8 yıllık kutsal savunma yıllarında fedakarlıkları hakkında söylenecek çok söz var.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamı yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsudi.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yeni arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
semavi tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 32. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Üstad Şeyh Said Abdülsamed Zenati'den bahsedeceğiz.
Tilavetin seçkin üstadı Şeyh Said Zenati, tilavetlerinde Hicaz makamını fevkalade güzel icra ettiğinden Mısır'da Melikul Hicaz yani Hicaz padişahı olarak ün yaptı.
Çocuk yaştayken Kur'an-ı Kerim'in kısas surelerini kimse ondan istemeden veya zorlamadan tamamen kişisel isteğiyle ezberlerdi. Çocuklarının Kur'an-ı Kerim'e olan aşırı ilgisini fark eden ailesi onu 10 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim hafızlık kursuna yazdırdı. Böylece çocukları Said 2 yıl içinde Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı olmayı başardı. Bu çocuk daha sonraları çok has ve harikulade bir ilhan geliştirdi ve Şahat Enver, Ahmet Şebib ve Leysi gibi büyük kariler onu taklit etti.
Bugünkü sohbetimizi Kur'an-ı Kerim tilavetinde yarattığı yeni elhanları ile diğer karilerden farklı olan Mısırlı bir kariden söz etmek istiyoruz. Üstad Şeyh Said Abdülsamed Zenati.
Şeyh Said'in kalbi ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydınlandı ve vahiy ayetlerinin cazibesi onu Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeye yöneltti. Şeyh Said Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafız olduktan sonra hocasının tavsiyesi üzerine Kur'an-ı Kerim kıraat ilmini öğrenmeye başladı ve 2 yıl uğraştıktan sonra yedili kıraat tarzlarını öğrendi. Kur'an-ı Kerim ve tilavetini öğrenmekte yüksek zeka ve yeteneği sahip olan Şeyh Said Zenati 14 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim meclislerinde tilavete başladı. Zamanla bu genç karinin güzel ve hoş tilavetleri halk tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Öyle ki 30 yaşına geldiğinde Üstad Mustafa İsmail, Üstad Mahmud Ali Benna gibi üstadların tilavet ettiği meclislerde tilavet etmeye başladı.
أفواهٌ تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهداً وحفاوة فتزيد وروداً وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواهٌ تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
Şeyh Said Zenati 1961 yılında bazı arkadaşlarının tavsiyeli üzerine Mısır Radyosu'nun sınavına girdi. Şeyh Zenati ilk merhaleyi başarıyla geride bıraktı. İkinci merhaleyi geçmek için Şeyh Zenati'nin 6 ay boyunca stüdyoda tilavetlerini kaydetmesi, ardından radyoda canlı tilavet programına çıkması gerekiyordu. Ancak Şeyh Zenati 6 aydan çok daha kısa bir sürede radyo yetkililerinin ilgisini kazanmayı başardı ve hemen canlı tilavet programlarına katıldı. Şeyh Zenati ilk canlı tilavetini Kahire Camii'nde ve sabah ezanından önce yayınlanan Salat-ı Fecr adlı programda yaptı.
Şeyh Said Zenati günümüzde birçok kari tarafından taklit edilen çok değerli eserleri geride bıraktı. Tilavetin bu seçkin üstadı çağdaşı olan diğer birçok kari gibi ilkin Şeyh Mustafa İsmail'i taklit etti. Fakat daha sonraları yeteneği sayesinde farklı bir elhan ve tilavet tarzı geliştirmeyi ve bir dizi yeniliklere imza atmayı başardı. Şeyh Zenati Arap musikisine çok iyi hakimdi. Bu da tilavet tarzının has olmasına daha da katkı sağladı. Örneğin üstad tilavetinde rast, nihavend karışımını Doruk'ta kullandı. Oysa önceki karilerde böyle bir tilavet görülmemişti. Bu tarz merhum Şahat Muhammed Enver tarafından defalarca kullanıldı.
Şeyh Said Zenati aynı zamanda Hicaz makamını fevkalade güzel tilavetinde kullandığından Mısır'da Melikul Hicaz yani Hicaz padişahı olarak ün yaptı. Şeyh Said Zenati'nin eda ve üslubu adeta yeni tarzların meyveleri oldu, büyük bir ağaca dönüştü ve kendisinden sonra gelen Şahat Muhammed Enver, Muhammed Leysi ve Ahmet Şebib gibi büyük kariler onu takdir etti.
Üstad Şeyh Zenati Tilavet Medresesi olan karilerden biriydi. Buna göre Mısır'da bin kadar karinin ondan etkilendiği ve onu taklit ettiği söylenebilir. Üstad Said Zenati 1961 tarihinde Mısır radyosuna girmeyi başardı. Ancak kısa süre sonra radyo yetkilileriyle sorun yaşadı, bu yüzden bir daha radyoya çıkmadı. Bu durum Şeyh Zenati'nin ününün azalmasına sebep oldu ve dünyanın birçok ülkesinde Kur'an-ı Kerim hayranları onu pek tanımamasına yol açtı.
Yine ilginçtir ki Üstad Şahat Enver 1990-1991 yıllarında İran'a gelip çok has tilavetleri icra ettiğinde sevenlere kullandığı tilavet tarzını sorduklarında bu tarzı Üstad Said Zenati adında bir kariyi taklit ettiğini söyledi. Üstad Şahat Enver ayrıca halen de her gün Üstad Zenati'nin celselerine katıldığını ve ondan duyduğu tarzı başka celselerde taklit ederek tekrarladığını kaydetti. Ancak Şeyh Said Zenati'nin tilavetlerine farklı kılan şey sesinin güçlü yönlere üzerinde odaklanması ve böylece zafiyetlerin telafi etmesiydi.
Şeyh Said Zenati'nin oğlu ve Mısırlı hoş sedalı karilerden biri olan ve babası ve Şeyh Mustafa İsmail'in tarzını taklit eden Şeyh Mahmud Zenati babası hakkında şöyle diyor: "Ben merhum babamdan toplumun tüm kesimlerine karşı tevazu ve alçak gönüllü olmayı ve halkın Kur'an-ı Kerim karilerini örnek almalarını öğrendim. Babam çok temiz giyinirdi. Ben babamdan Kur'an-ı Kerim'i huşu ve tilavet etmeyi öğrendim. Babam sürekli Kur'an-ı Kerim'i huşu ve korku ile tilavet edersem duygularımla hissetmek istediğini halk da hisseder," derdi.
Üstad Şeyh Said Abdussamed Zenati 8 Mart 1990 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Fakat ebedi elhanı ve tilavetleri genç karilerin örneği olmaya devam etti. Ruhu şad olsun.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli dizi sohbetimizin 11. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde 4. sanayi devrimini ele alacağız.
Birkaç 10 yıl öncesine kadar ekonomik ekollerde, vakımlarda üretim faktörlerinin tanımı 3 faktörle sınırlıydı. Sermaye, toprak ve iş gücü. Ancak günümüzde bilgi, beceri ve yaratıcılık, günümüzün ve dünyanın ekonomi politiğinde güç ve zenginliğin en önemli unsurlarından biri olan önemli bir beşeri sermayedir. Nitekim ekonomik göstergelerin ilerlemesinde birinci yıl kaynakların yanı sıra yetenekli, yaratıcı ve eğitimli insan kaynakları da önemli rol oynamaktadır. Bildiğiniz gibi birçok aklı başında hükümetin ve ulusun hedefi kalkınmayı sağlamaktır.
Gelişimin farklı kriterleri olduğu aşikardır. Ancak ekonomik kriterler genellikle bir ülkenin gelişmişliğinin ana göstergesidir. Örneğin ülkelerin kişi başına düşen gelirini veya gayri safi yurt içi hasılasının oranına önemli unsurlar olarak değinmek mümkün. Yüksek gelir ve gayri safi yurt içi hasılası oranı bir ülkenin ekonomik gücünü gösterir. Böyle bir ülke çeşitli ekonomik, kültürel ve sosyal sektörlere yatırım yapma kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle vatandaşlarına toplumun her düzeyinde büyüme ve gelişme sağlayabilir. Artık ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayabilecek veya ekonomik ürünlerin katma değerini arttırabilecek herhangi bir üretim faktörünün elbette diğer üretim faktörleri arasında özel bir yeri olacaktır.
Ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olan teknoloji ve teknik gelişme, sanayi, tarım ve hizmetlerin çeşitli alanlarında önemli etkilere sahiptir. Dünya ülkelerinin ekonomik durumlarına ve gelişmişlik düzeylerine bakıldığında, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında uçurum oluşmasının nedenlerinden birinin, gelişmiş ülkelerdeki 3 sanayi devrimi sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik ilerleme olduğu görülüyor. Bu 3 sanayi devriminin birinci sanayi devriminde, üretimi mekanize etmek için su ve buhar enerjisi kullanıldı. İkinci sanayi devriminde fabrikalarda seri üretim için elektrik kullanıldı. Ve üçüncü sanayi devriminde elektronik bilimi ve bilgi teknolojisini kullanarak üretimde, iş gücünün doğasında, iletişimde ve bilgide ve benzeri alanlarda köklü değişiklikler meydana geldi.
Teknolojinin hızının eskisinden çok daha hızlı olduğu ve bilişim teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ICT, uzay teknolojisi, yapay zeka ve benzeri gibi farklı teknolojilerin birleşiminin insan hayatında ciddi, sistematik ve köklü değişiklikler yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Bu dönem 4. sanayi devrimi olarak bilinir. Akıllı şehirler, akıllı sanayi, akıllı tarım, akıllı ulaşım ve akıllı sağlık, 4. nesil sanayi devriminin ilerleyişinin örnekleridir. Teknologlar yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla, 4. sanayi devriminin katılımıyla yaşam kalitesinin ve küresel ekonominin gelişeceğine inanıyorlar. 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka, robotlar, nesnelerin interneti, kendinden tahrikli araçlar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama, kuantum hesaplama ve benzeri bu dönemin bariz teknolojileri sayılıyor.
Tahran Radyosu.
Dördüncü sanayi devrimi, diğer sanayi devrimleri gibi küresel gelirleri artırma potansiyellerine sahiptir. Üretim yöntemlerindeki değişiklikler, araştırma ve geliştirme kaynaklarına sınırsız erişim, yeni pazarların pazarlanması ve keşfi, satış ve dağıtımda yeni yöntemler, iletişim, ticari maliyetlerin azaltılması, dijital dünyanın ve siber ortamın kullanılması, ekonomik büyümeye yol açabilir. Günümüzde teknoloji gelişmeler ve teknoloji dünyasındaki yeni araçların yardımı ile ekonominin çeşitli alanlarına giren yeni şirketlerin mevcut ve deneyimli şirketleri hızla rekabet alanından çıkarabildikleri veya yanlarında rekabet ortamında faaliyet gösterebildikleri yaygın olarak duyurmaktadır. 4. sanayi devrimi, küçük ve orta ölçekli işletmelere daha hızlı para kazanma ve yeniden yatırım yapma fırsatı verir.
Önümüzdeki yıllarda dünya gayri safi yurt içi hasılasının %60'ından fazlasının dijitalleşeceğini ve önümüzdeki 10 yılda ekonomide yaratılan yeni değerin yaklaşık %70'inin dijital iletişim sistemlerine dayalı olarak etkinleştirileceği tahmin ediliyor. Visa şirketi tarafından yayınlanan bir rapor, dijital ödemelerin 2011-2015 yılları arasında 70 ülkede gayri safi yurt içi hasılaya 296 milyar dolar eklediğini gösteriyor. Artık ekonomi alanındaki gelişmelere uyum sağlayamayan ülkeler, kuşkusuz gelişmiş ülkelere ekonomik olarak daha fazla mesafeli kalacak ve gelişmiş ekonomilerle rekabet etme kabiliyetini kaybedeceklerdir.
4. sanayi devriminin yarattığı çalışma ortamı bazı gelişmekte olan ülkelerin bugün içinde oldukları ve yaşadıkları koşullardan çok farklıdır. Yeni teknolojilerin uygulanamaması, böyle bir ortamda ekonomik büyümenin ve üretkenliğin azalması anlamına gelir. Bu konunun öneminin bilinmesi, Güney-Batı Asya bölgesindeki bazı ülkeleri bu konuda yatırım yapmaya yöneltmiştir. Örneğin Türkiye teknoloji yol haritasında beyaz eşya, makine ve tekstil gibi bazı endüstriyel sektörler dikkate alınmıştır veya sadece dijitale yatırım yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi bazı Fars Körfezi ülkeleri de ciddi şekilde bu alanlara odaklanmışlardır. 4. sanayi devriminin önemli bir özelliği biyolojik ve fizik ve dijitalin yakınlaşmasıdır.
İslami İran teknolojinin çeşitli alanlarında uzun süredir araştırmalara başlamıştır. İran'da Ruyan Araştırma Enstitüsü Müdürü merhum Dr. Said Kazemi Aştiyani ve ekibinin embriyonik kök hücrelerin üretimi, çoğaltılması ve dondurulması, ileri kısırlık tedavisi yöntemlerinin geliştirilmesi ve hayvanların kolonlanması alanındaki bilimsel ve araştırma projeleri, teknolojileri biyolojide birleştirmek için ilk adımlardan biri sayılırdı. O yıllarda ilk embriyonik kök hücre dizisinin üretimi, İranlı genç araştırmacıların bilgi sınırlarındaki başarısının ve özgüveninin en önemli ve parlak tezahürlerinden biriydi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Hameneyi'nin destekleriyle bu gibi faaliyetler iyice gelişti. Ruyan Araştırma Enstitüsü bugün ülkede faaliyet gösteren yaşam bilimleri alanında yenilikçi ve bilimsel değerli kuruluşlardan biridir.
Biyoteknoloji alanında dünyanın ilk 15 ülkesinden biri olan İran, tarımın yanı sıra ilaç ve aşı endüstrileri, gıda endüstrisi, hayvancılık, kümes hayvanları ve su ürünleri gibi çeşitli sektörlere yatırım yaptı. Bu alandaki başarılar önde gelen ülkelerle olan teknolojik açığı azaltırken, farklı ülkelere ihracat imkanı da sağladı. İran'ın ilaç ihracatının yaklaşık %70'i biyoteknoloji bazlı ve rekombinant ilaçlarla ilgilidir. İran'da yüzlerce bilgiye dayalı şirket biyoteknoloji alanında faaliyet yürütüyor. İran'da bilgi tabanlı şirketlerin ihracat kazançlarının yaklaşık yarısı biyoteknoloji alanındadır.
İran ekonomisinde etkili olan bir diğer alan da servet yaratmak ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla yatırımların yapıldığı nanoteknolojidir. İran yol haritasının nanoteknolojideki odak alanları enerji, inşaat, su ve çevre, sağlık ve tarımdır. İran nano ürünlerinin ihracat pazarları 40'tan fazla ülkedir ve inşaat, optoelektronik, ilaç ve sağlık endüstrileri alanındadır. Ulaştırmanın akıllaştırılması İran'daki bir başka teknoloji alanıdır. Akıllı ulaşım hizmetlerinin önemli bir yüzdesinin yazılımlarda sunulması nedeniyle kolaylıkla ticarileştirilebilmekte ve ihraç edilebilmektedir.
Söylediklerimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin teknoloji alanındaki planlama ve politikalarının ve başarılarının sadece küçük bir kısmıydı. 4. Sanayi Devrimi, Güneybatı Asya bölgesindeki ülkelerin yakınlaşması için iyi bir fırsat olabilir. Bu devrimi uygulamak, organizasyonlarda ve endüstrilerde kapsamlı değişiklikler ve şirketler ve ülkeler arasında teknoloji aracılığı ile teknolojik işbirliği gerektiriyor. Bu konuda yatırım ve planlama yapılmaz ve uygun insan gücü yetiştirilmezse, ekonomik sorunların yanı sıra 4. sanayi devriminin semerelerini kullanamayabiliriz. Bu nedenle dünya pazarında da var olabilmek ve varlık göstermek için 4. sanayi devrimine katılmak gerekiyor. 4. sanayi devriminin önünü açan ve yapay zeka gibi araçlarını kullanan bir ülke kaliteli, rekabetçi ve standart üretime sahip olabilir. Sonuçta bu da Güneybatı Asya bölgesi ülkeleri için bir zorunluluktur.
Değerli dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünün de sona geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isterim.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.